Ayrım 18.
Benim bilmem bir şeyi değiştirmez. Yalnızca dikkatli olun dedim. Siz ikiniz düşler dünyasından gerçek dünyaya geçmekte biraz zorlanırsınız çünkü. Artık gidelim dedi Ada öfkeyle ayağa fırlayarak. Yan masadaki kızlar artık iyice Aras'a yazılmışlardı. Ada'nın umrunda değildi. Aras onu en zayıf noktasından vurmuş, bu roundu knockout kazanmıştı. Masadaki sigara ve çakmağı çantasına tıkıştırırken çantası yere düştü ve içinden bir kitap fırladı. Aras atılıp kitabı yerden aldı. Aragon mu okuyorsun diye yumuşacık sordu. Nasılsa çekişmeyi kazanmıştı. Evet efendim diye çemkirdi Ada. Aragon'un Elsie'ye mektuplarını okumuştum dedi Aras. Aşırı milliyetçi, fanatik nasyonel etkilerin hakim olduğu bir erkek lisesiydi Aras'ın okulu. Fen liselerine duyduğu ilgi doğuştan geliyordu. Edebiyata olan ilgisi ise tamamen Ada nedeniyle başlamıştı. Ne zaman ki Doğan Gökay felsefe ile matematik arasında ciddi bir ilişki olduğunu bize anlattı, abimin edebiyata ilgisinin göstermelik olmadığını düşünmeye başladım. Evdeki asıl edebiyat tutkunu bendim. Aç kurtlar gibi okurdum. Önce annem ve dedem, sonra şair dayı beni teşvik etmişlerdi. Şair dayı neleri okumam gerektiği konusunda çaktırmadan önerilerde bulunurdu. Benim kitap merakım pahalı bir meraktı. Ama Ada bütün kitaplarını benimle paylaşır, bazılarını bana armağan ederdi. Gizlice şiir yazdığımı da bir tek o biliyordu. Aras zaman zaman benim roman ve şiir kitaplarıma göz atar, onları ödünç alırdı. Fakat o kadar kısa sürede kitaplarımı iade ederdi ki onları okumuş olma olasılığı bile uzak gelirdi bana. Ben sindirerek, beğendiğim satır altlarını çizerek, sayfa kenarlarına notlar yazarak okurdum kitapları. Sonra yeri geldiğinde laf arasında Aras birden bir alıntı yapar ve beni feci halde şaşırtırdı. Onun kadar hızlı okuyup okuduklarını anlayan insanlara hayran olmuşumdur daima. Aritmetiği ve sesi hoş şiirler dedi Ada'nın Aragon kitabını uzatırken. Tamam. Ada tavlanmıştı işte. Sandalyesine oturdu. Öfkesi geçmişti bile. Senin için bir şey yapmıştım diyerek cebinden kirli bir kutu çıkarttı Aras. Özenle açtığı küçücük kutunun içinden ince bir telden yapılmış bir köpek biblosu çıktı. Çok güzeldi. Dikkatle bakınca adaların Sivas Kangal köpeği Sivri'ye benzediği anlaşılıyordu. Ada Aras'a baktı. Aras Ada'ya baktı. Gözleri birbirine kilitlendi. Ben utanıp başımı çevirdim. O zaman yan masadaki kızların kıskanç bakışlarına çarptım. Gözlerimi baylanın arka bahçesini saran sarmaşıklara sakladım. Akşam ezanı okunmaya başladı. Artık gidelim, sizinkiler merak eder dedi Aras, sanki bizimkiler etmezmiş gibi. Kasaya 3 kup griye ödemek için paralarımızı birleştirecekken Aras biraz da hava atarak ben öderim dedi. Aras lise 1'den bir çocuğa fizik dersi veriyordu. 16 yaşındaydı ve para kazanıyordu. Ses çıkartmadık. Tam baylandan çıkıyorduk. Öyleyse dedim, öyleyse benim adayla olan ilişkimde bir çeşit aşk olmalı. İkisi de güldüler. Birinin küçük erkek kardeşi, öbürünün Mabel'iydim ve asla ciddiye alınmıyordum. Aras'la el ele yürüyen Ada, boşta kalan elini bana uzattı. Ben de elini tuttum. Ama aşk acı verir diyor o adam, diye kıkırdadı Ada. Henüz o acıyı hiç tatmamış birinin rahatlığıyla. Ah o çok bilmiş adam diye takıldı Aras. Belki de doğru söylüyordur dedim. Yine güldüler bana. Üçümüz el ele çıktık baylandan. Eve döner dönmez kütüphanemdeki tek Aragon kitabına koştum ve o gece ödev falan yapamadım. Düş görürsün kocaman açılmış gözlerinle. Bilmem ne geçer acaba hayalinden, senin önünden. Krallığındır senin o kapısı yok. O bana geçiş izni olmayan ülke. Hatırlıyorum. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. 50 yaşında bir adamın elleri temizdir hep. Ve ben günde 3 kez yıkarım ellerimi. Ama yalnız ellerimi kirli görünce hatırlıyorum çocuk olduğum günleri. Federico Fellini. Ölüm, hayat enerjisinin bitmesi demektir. Radyonun fişini çekerseniz müzik biter. İşte ölüm tıpkı böyledir. Bir gün bir yerde fiş çekilir ve doğduğunuzda bağlanan enerji ceryanı kesilir. Hayat bitmiştir. Hepsi bu olmamalı ama dedim öfkeyle isyan ederek. Gözlerim ağlamaktan kan çanağına dönmüş, yüzüm şişmişti. Güzel çocuğum, maalesef hepsi budur. Geliriz ve gideriz dedi gülümseyerek şair Doğan Gökay. Sanki kendisi ölümsüzmüş gibi rahat konuşuyordu. Her zaman hayran olduğum o bilgi gülümsemesi ilk kez sinirime dokunuyordu. Birisini sevmekle gelen o inanılmaz hoşgörünün gücü azaldığında ayrıntılar bile batar insana. Daha fazlasını görmemek için yerimden kalkıp pencerenin önüne gittim. Sırtımı onlara dönüp yüzümü camın öbür ucundaki bahçeye sakladım. Tıpkı tiyatro gibi, dedi Ada. Sesi hipnoza girmiş birinin bedeninden yayılır gibi yavaş ve uzaktan geliyordu. Hepimizin bir rolü var, ama küçük, ama büyük, ama kısa, ama uzun. Hatta başrollerden birini de oynuyor olabiliriz. Fakat eninde sonunda oyun bitiyor ve perde kapanıyor. Sustu. Ve hepimizin rolü mutlaka bir gün bitiyor. Onları görmüyordum. Ama anlaştıkları zaman hep yaptıkları gibi başlarını salladıklarını biliyordum. Dedemin ani ölümü en çok beni etkilemiş, günlerdir kendime gelememiştim. Son yıllarda nefes darlığı çekiyor olmasına karşın elden ayaktan düşmeden aktif kalışı, onun yakında ölebileceği düşüncesini aklıma bile getirmemişti. Ani bir enfarktüs ve pat diye gitti. Artık yaşantımda çocukluğumdaki kadar etkin bir yer tutmasa da dedem benim için önemliydi. Özel bir yeri vardı yüreğimde. Her koşulda ve her zaman onun gözünde haklı olduğumu bilmenin çocuksu şımarıklığını doya doya yaşadığım ilk kişiydi o. Yerine göre anneme karşı bile beni savunduğu olurdu. Kurguyla gerçeği ustalıkla karıştırarak anlattığı anılarıyla beni düşler dünyasına yollayan yetenekli bir öykücüydü o. Bana baktığında ona hatırlattığım çoktan ölmüş akrabalarının özlemi ve hiçbir zaman umutsuz olmadığı dünyanın geleceğiyle coştuğu küçük torunuydum ben onun. Kuzguncuğu ve İstanbul'u ne kadar sevse de çocukluğu başka diyarlarda geçmiş göçmenlerin çoğu gibi yaşlandığında doğduğu toprakları özleyen, özlerken mavi tunası olarak bende koklayan Plevneli romantik terziydi o. Yaşamdan tat almasını bilen, geçmişi şimdiki zamana yük etmeden koruyabilen bir insandı o. Hem ben neden bunları anlatıyorum ki? Bunca söze ne gerek var? O koca yürekli yaşlı adam benim dedemdi ve artık gitmişti. Kitap gibi konuşuyorsunuz diye bağırdım. Ama ben bir kitap sayfası değilim, anlamıyorsunuz. Çünkü çocuğum ateş düştüğü yeri yakar, dedi Doğan Gökay yumuşacık bir sesle. Sonra köşkün salonunda oturmaya alışık olduğu berjer koltuktan kalktı ve bana doğru yaklaştı. Yakınına sıkılmadıkça kokusu duyulmayan mücerret bir koku gibidir ölüm. Tabii şimdi mücerret nedir diye soracaksınız. Ah, dilimizi fakirleştirmeden modernleştirebilseydik eğer. Her neyse, mücerret soyut, abstre anlamına gelir. Ne zaman ki vakti gelir, yakınlarda birine denk düşer ve işte o zaman kokusu duyulur ölümün. Uzun süre havasız kalmış bir odanın içi gibi koyu, tozlu ve ağırdır bu koku ve siner adamın üstüne. Ta ki ne diye döndüm. Kendim bile şaşırtacak kadar saldırgandı sesim. Kibarlığını ve istifini hiç bozmadan sürdürdü şair dayı. Ta ki insan beyni ortaya çıkıp hadiseye el koyuncaya kadar. Artık hayata geri dönmenin, acıyı hüzne çevirmenin vakti gelmiştir. İnsan beyni acıyı unutturacak kimyasallar salgılar ve hatta mutlu olup kahkahalar bile attırır adama. Çıldırmamanın tek yoludur bu. Ölenle ölünmez atasözü bunu anlattığı için güzeldir çocuğum. Haksızlık bu ama, diye yine isyan ettim. Dedemi unutmamı nasıl bekleyebilirsiniz? Unutmak ne kelime? Ben hep hatırlıyorum. Hatta yıllardır aklıma gelmeyen dedemle ilgili ayrıntıları, anıları, bütün unuttuklarımı, her şeyi yeniden hatırlıyorum. Soluk soluğa kalmıştım, sustum. Ben hep hatırlıyorum, diye inledim sonra. Haksızlık eden asıl bendim. Ada ve ailesi ölen kendi dedeleriymiş gibi bize yakınlık göstermiş, yardımcı olmuşlardı. Cenaze namazına ve naaşın defnine bizzat Süreyya Mercan da katılmıştı. Bütün komşulara hevla dağıttırmış, Kur'an okutturmuşlardı. Hem Pervin Gökay hem de Süreyya Mercan evimize gelip annemle babama başsağlığı dilemiş, kahve içmişlerdi. Unutmak bazı durumlarda bir lütuftur çocuğum. Fakat ne yazık ki bundan nasibini alamamış bazılarımız. O bazılarımız biz hep hatırlarız. Sustu ve gözlüklerinin arkasındaki kahverengi gözleri daldı gitti. Kimi anımsıyor diye merak etmemeye çalıştım. Deden Plevneli Terzi Muharrem muhterem bir adamdı. Hoşgörülü, akıllı, çelebi insandı, dedi sonra. Anımsadıklarını çabucak saklayarak. Dedemle ancak iki kez karşılaşmıştı. Bir keresinde dedemin artık tek tük kalan yaşıtlarıyla kurduğu çilingir sofrasından yayılan sohbet ve müzik keyfi köşke yayılmıştı. Tambur sesine, Alaturka müziğe ve de çilingir sofrasına tamamen dayanıksız olan Süreyya Mercan, kayınbiraderini de sürükleyerek bizim eve gelmiş, yaşlılar grubuna çabucak dahil olmuştu. Şair Doğan Gökay, sevecen bir gülümsemeyle ortama, hafif yabancı kalsa da ben uyuduktan sonra dedemin gönlünü fethetmeyi başarmıştı. Ertesi sabah dedem, ''Abe şu sizin fetten kızın artist babası civan adamdır. Allah için tam alk adamıdır. Ama o kızın dayısı pek münevver bir bey imiş. Ben de hiç bilmemmişim meğersem. Bire bizim Plevne'nin neredeyse sokaklarını bilir be. Hiç gitmemiştir oralara kızanım. Tarih anlatır ama sanki bizzat oralarda bulunmuş gibi bir hikaye eder. Ağzından çam balı damlar mübareğin. Bir de alçak gönüllü ki mahcup oldum inan olsun. Milliyetçi adamdır, Gazi Paşa'ya ayrandır. Hiç dedikleri gibi değilmiş, helal olsun şaire. Sonraki günlerde dedem şair Doğan Gökay'ın şiirlerini okumamı istedi benden. Kurtuluş Savaşı ve halk destanları ile ilgili olanları çok sevdi. Deden giderken bizlere kendinden hoş izler bırakmayı ihmal etmemiştir nasılsa diyerek bana gülümsedi şair dayı. Adı da yanıma gelmişti. Üçümüz köşkün salonunda pencerenin önünde toplanmıştık. Yaz tatilindeydik. Sıcaklar bastırmış, adalar yakında yazlık evlerine gidecekler. O yaz Aras üniversite sınavlarına girecekti. Babam diyerek kahkahayı bastı şair Doğan Gökay aniden. Babam milli eğitim müfettişi olarak gittiği Maraş'ın meşhur kaymağına dayanamamış bir oturuşta bir güzel yarım kiloyu mideye indirivermiş. Yarım kilo kaymak yanında baklava, börek derken tabii oracıkta ölüvermiş. Bu kadarı da fazlaydı ama. Kendi babasının ölümüyle eğleniyor muydu bu adam? Ne kadar duygusuzsunuz şair dayı diye bağırırken duydum kendi sesimi. Duygusuz mu? Aman Tanrım! Ne dedim ben? Şiiriyle binlerce insanı duygulandıran, incelikleri, duygu yüklü metaforları şarkılarla dillerde dolanan şair Doğan Gökay mı duygusuzdu? Birden çok utandım. Feci utandım. Kendimi zayıf ve çaresiz hissettim. Böyle hissettikçe kederim artıyor, daha çok bocalıyor ve çuvallıyordum. Her şey üstüme üstüme geliyordu. Daha fazla dayanamadım ve ağlamaya başladım. Yanımda sanki acil bir durum için hazır bekleyen ada hemen kucakladı beni. Ben de ilk gördüğümden beri hep içimden geldiği gibi sımsıkı sarıldım ona ve ağlamaktan biraz da zevk alarak ıslattım boynunu ve yanaklarını. Ona sarılmak içimden fırtınaları durdurmak yerine coşturuyordu. Ona sarılmak yatıştırmıyor, onu kucaklamak gevşetmiyordu. Zafer sarhoşluğuyla ona koşan bir kralı yeni zaferler için hemen yeniden yollara düşürecek bir kraliçe olurdu. Tahrik eden, baştan çıkartan, bir türlü ele geçirilemeyen, albenisi biraz da bu gizeminde saklı insanlardandı. Onu ele geçirmek yalnızca güç değildi, aynı zamanda insafsızlıktı. Çünkü ele geçirilince eriyip kaybolacağı besbelliydi. Kumral Ada bir kadında yatıştırıcı, yumuşak, sakin rüzgarlar arayan erkeklere göre olmadı hiç. Bense ne aradığımdan henüz emin olamayacak kadar gençtim. Başımı kaldırdığımda adanın hüzünlü kumral gözleriyle karşılaştım. Sevgiyle bakan iri ela gözler. O bana acıyarak, koruyarak bakmadı hiç. Onun bakışlarında hep yanında olacağım, seni anlayacağım ama sana ait olmayacağım altyazıları okudum ben. Canım haberim benim dedi. Hepsi geçecek, hep birlikte atlatacağız, birlikte, inan. Birlikte, sen, ben, Aras ve şair Doğan Gökay demekti. Belki böyle demek değildi de ben yanlış anlıyordum başından beri. Bana Mabel demesinden salonda yalnız olduğumuzu anladım. Şair dayı bizi yalnız bırakıp çıkmıştı. Belki de incinmiş ya da kızmış olarak. Onu bulmalıyım, saçmaladım, ne yaptım ben dedim adanın uzattığı kağıt mendille yüzümü kurularken. Dert etme, böyle şeyleri ciddiye almaz o, senin çok üzgün olduğunu biliyor. Sanki dalga geçiyordu, sanki hiç üzülmemişti. Büyük babama en düşkün olan çocuğu Doğan dayımmış oysa. Aylarca toparlanamamış babasının ölümünden sonra. Öyle kaymak baklava yiyerek de ölmemiş büyük babam. Mide kanseri olmalı diyor annem. Maraş'ta teftişteyken hastalanmış. İstanbul'a dönmüş. 2 ay kadar hastanede yatmış ve orada ölmüş. sustu. Dudaklarını kemirdi bir süre. Korkularını ve üzüntülerini ciddiye almamaya çalışıyor işte. Anlasana Mabel. Sonuçta o da bir insan bizim gibi. Kitaplara saklıyor korkularını ve acılarını. Yazıp kaldırıyor raflara. Annem onun için peygamber gibi adam diyor ama. Acaba Büyükan da öyle düşünüyor mu? Bilmiyorum valla. İçimizde onu en yakından tanıyan Büyükan olmalı. Bu son cümleyi kıskanarak mı söylemişti anlayamadım. İstediği zaman ada da kendini çok güzel saklar. Benim dedem hasta olduğunu biliyordu ve bile bile tedavi olmayı reddediyordu dedim sayıklar gibi. İnatçı plenini dedi. Ne olacak dedi ada gülümseyerek. Yeniden ağlamama engel olmaya çalışıyordu. Ellerini tıpkı dedem gibi rahmetli dedem demeye dilim varmıyor ama beline dayadı, onun sesini taklit ederek konuştu. Bak zerafetli kızım, sen daha bilmezsin ya, su bozuldu mu her şey bozulur gayri. Burada su bozuldu, deniz bozuldu, yağmur bozuldu. Zehirledik sularımızı be kızım, iç şişeden su satılır mı be kızanım? Başkası ne hallere düştün evlatçığım? Tuna bile bozuldu derler ama şu yürek el vermez inanmaya bire. Ey gidi koca Tuna, nehri be, breh breh breh. Komikti, hala komiktir ada. İstediği zaman istediği insanı hala güldürebilir. Güldüm. Gülümseyerek baktık birbirimize. Salonda yalnızlık. Birden yıllar sonra aynı salonda yetişkin iki insan olarak birbirimize bakarken gördüm ikimizi. Ada büyümüş, genç bir kadın olmuştu. Ben genç bir erkek. Üzgündük. Nedenini bilemiyordum ama yıllar sonra ikimizi üzgün görüyordum. O yine beni güldürmeye çalışıyordu fakat hüzünleniyorduk. Yüzü pek değişmemişti, gözleri aynıydı. Birden ürperdim. Gelecekten çalınmış bir resmi bu kadar net görmekten çok o resimde beni ürküten ağır duygu yüküyle huzursuzlandım. Daha fazlasını görmemek için gözlerimi yumdum. Hey, şuraya baksana diyen adanın sesiyle açtım gözlerimi. Hala o yaz başındaydık. O 17, ben 15 yaşındaydım. Önümde aniden beliren geleceğe dair o fotoğrafa daha çok zaman vardı. Derin bir of çektim, rahatlamıştım. Baktığımda bahçıvan Hasan amcayla bol kahkahalı bir sohbete koyulaştıran Doğan Gökay'ı gördüm önce. Sonra köşke bahçe kapısından girmemeye yeminli abimi bahçe duvarının üzerinden elindeki maket uçakla birlikte atlarken yakaladım. Olacak iş mi demeye kalmadı Aras, şair dayının burnunun dibine yumuşak bir iniş yapıverdi. Onları duyamıyordum ama Aras'ın bu durumdan nasıl rahatsız olduğunu anlıyordum. Bunu benim kadar iyi anlayan başka birisi daha vardı. Hadi koş, Aras'ı kurtaralım diyerek bahçeye fırladı ada. Aras'ı kurtarmak mı? Daha kötüsü olamaz. Sevgilisi Aras olan birinin onun yanına koşmak için uyduracağı en berbat bahane bu olmalıydı. Ada da bir insandı sonunda. Aras dedemin ölümü sırasında bile üzüntüsünü açık etmemiş ya da adanın dediği gibi vahşi hayvanlar gibi yalnız başına acı çekmişti. Şimdi camın arkasında tek başıma kalmıştım. İşte oradaydılar. Zeki, yakışıklı, güçlü abim Aras. Geleceği fethetmeye hazır. Hala çekici, özgüvenli, entelektüel, ünlü şair ve gazeteci Doğan Gökay. Kadınların sevgilisi edebiyat çevrelerinde kıskançlık yaratmakta birebir. Ve tabii o. Onu anlatmak için güzel, havalı, baş döndürücü, şahane gibi sözcükler kullanmak haksızlık olur. Onun için bu dünya dışından gelmiş kadar değişik, bir kuyruklu yıldız kadar etkileyici, iyi pişmiş kahve kadar tiryakilik yaratıcı, gezegene yalnız yollandığı için eşsiz, bir ipek böceği kadar dik başlı denildiğinde bir şeyler söylenmiş sayılırdı ancak. Demlenmiş ve içe sinmiş bir güzellikti onunkisi. Ama asıl önemlisi beni güçlü bir manyetik alan gibi çeken etkisi ve çok kumral olduğu. Ada orada dayısı ve sevgilisinin ortasında sevildiğinin sonuna kadar ayrımında albenisinden emin, mutluluktan yapılmış fosforlu iç çamaşırları giymiş pırıl pırıl. Hemen birkaç metre ötemde duruyorlardı. Çok yakınımda. Aras bahçe duvarından atlarken yakalanmaktan rahatsız, Doğan Gökay delikanlıyı esir almanın keyfinde, ada çok sevdiği iki erkeğin arasını yapmaya çalışmakta. Çok yakınımda duruyorlardı. Aramızda yalnızca camdan bir duvar. İncecik camdan bir duvar. Yine de onlar üçü orada cam duvarın öbür yanında, beni çoktan unutmuş, ben cam duvarın bu yanında tek başıma. Üstelik artık dedem de yok. Kendimi tamamen yalnız hissedip bundan ötürü acı çektiğim ilk net anım o güne denk düşer. İlk kez o üçünü benden bu kadar uzak, kendimi bu kadar yalnız yakalamıştım. Ve ilk tepkim çok olağandı. Kaçıp onları terk etmek isteği. Artık neden orada kalmalı? Kaçıp saklanmalı ve dedemin acısıyla birleşerek katmerleşen yalnız bırakılmayı tek başıma yaşamalıydım. Sertçe döndüm ve koşmaya hazırlandım. Ama koşamadım. Sertçe döndüğümde sertçe bir şeye çarptım ve o şey yere düştü. Meriç, özür dilerim. Burada olduğunu bilmiyordum. İyi misin? Düştüğü yerde kanayan burnunu tutarak bana gülümsüyordu. O, çok yalnız olduğumu düşündüğüm sırada tam arkamda Meriç duruyormuş. Elinden tutup kaldırdım. Banyoya gidip yüzünü yıkadık. Kanaması dinene dek burnunu sıktı. Bekledik. Bunları yaparken küvetin kenarına ilişmiştik. Meriç birden başını göğsüme yaslayıp gözlerini yumdu. Ben de doğal olarak diye düşünerek onu kucakladım. Neden doğal olarak? Her göğsünüze yaslananı kucaklar mısınız da? Sonra durup dururken ağlamaya başladı. Burnu kanarken, canı yanarken değil de ben ona sarılınca ağlamaya başlayınca şaşırıp kaldım. Okuldaki kız arkadaşlarım arasında sulu gözlü olanları vardı ama Meriç gibi sessiz sakin bir kızın böyle içlenerek ağlamasına hiç alışık değildim. Onu teselli etmek için saçlarını okşamaya başladım. Saçları sarı ve ipek gibi yumuşacıktı. Bu çok hoşuma gitti ve okşamayı sürdürdüm. Ayrıca hep okşanan, yatıştırılan biri olmak yerine ilk kez ben birisini okşuyor ve yatıştırıyordum. Bu da hoşuma gitmişti. O sırada hiç beklemediğim başka bir şey daha oldu. Ve o utangaç sessiz Meriç aniden boynuma sarılıp beni dudaklarımdan öptü. Yumuşak, lezzetli dudakları vardı ve çok güzel kokuyordu. Yüzüm alev alev yanmaya başladı. Sonra bu ateş bütün bedenime yayıldı. Okulda bana cilve yapan bir kız vardı. Ama benim aklım fikrim kumral bir kızda olduğu için elim ondan başkasına değmemişti. İşin kötüsü o kız abimin sevgilisi olduğu için elim elinden başka bir yere de değmiyordu. Yani Meriç benim öptüğüm ilk kızdı. Beni öpen demeli. Daha önce hiç alıcı gözüyle bakmadığım için bedenime sertçe batan göğüsleri beni şaşırtıyor ama heyecanlandırıyordu da. Abime kıyasla geç kalmış bir cinsel uyanışla Meriç'in öpüşüne karşılık verdim. O sanki kıtlıktan çıkmış gibi beni yiyerek öpüyor, arada da ağlıyordu. Heyecanlı, telaşlı, ateşliydi. Cinsel heyecanları keşfedişim kadar Meriç'in o sessiz, solgun görünüşüne hiç uymayan ateşli yanının çocuksuluğuyla köşkün banyosunda öpüşüyorduk. Sonra aniden durdu Meriç, birden utandı. Başını eğip gözlerini sakladı. "Onlar bize göre değil." diye fısıldadı. Sesinde yıllardır sakladığı sırrı sonunda açıklamanın rahatlayış sevinci vardı. Cinselliğimin ilk kez bacaklarımın arasında sertleşmiş bir organ ve ateş basmış bir beden olarak farkına varışıma, o sessiz sedasız Meriç'in yol açtığına inanamıyordum.